Ayrım 17. Sayfa 140. 10. bölüm. Geceydi. Pencereden dışarı bakınca ruhumu evin içinden bin beter karartan elektrik kesintisinin kamusal değil, benim daireme özel bir mesele olduğunu anladım. Mahalledeki diğer evler ve sokaklar ışıl ışıldı zira. Demek ki bu konuda elektrik idaresi profesyonellerinin desteğini beklemem boşunaydı. Benim bir şeyler yapmam gerekiyordu. El yordamıyla mutfak çekmecelerinden birinden bir mum çıkarıp yaktım. Tam mumu bir çay tabağının üzerine sabitliyordum ki kapı sertçe vuruldu. Kapıyı açınca karşımda bıyıklı, anormal derecede uzun boylu, zayıf birinin elinde bir alet çantasıyla dikildiğini gördüm. "Buyurun." "Elektrikçi," dedi yabancı. "Aa, girin lütfen," diye içeri davet ettim kendisini. "Ben de sizi bekliyordum." "Hakikaten bekliyor muydun peki?" Adam, "Bir kartımı vereyim size," diyerek o kadar uzun boylu biri için bile çok uzun sayılabilecek parmaklarının arasına sıkıştırdığı bir kartviziti bana uzattı. Kartvizite baktım. Tesla Elektrik, Nikola Usta. Elektrik tesisat, abajur aydınlatma, aplik uygulamaları itinayla yapılır. "Aman tanrım," diye ünledim. "Yoksa siz Nikola Tesla mısınız? Hakkınızda o kadar çok şey duydum ki." "Oturun lütfen," diye bana bir sandalye işaret etti Nikola Usta. Geçip oturdum. "Siz bizzat mı ilgileniyorsunuz artık bu işlerle?" Nikola Usta bir elinde yıldızlı tornavida, diğerinde kontrol kalemi. "Açın," dedi. "Nasıl?" "Ağzınızı açın." Doğrusu bu talebi biraz garipsemiştim. Ama insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından birine karşı çıkacak halim yoktu ya. Dediğini yaptım. Nikola Usta yıldız tornavidayla yanağımı geri çekip kontrol kalemiyle dişlerime tek tek vurmaya başladı. "Bu mu? Bu mu?" diye soruyordu bir yandan da. Ben, zat-ı şahanelerine sorunun dişlerimde değil elektrik tesisatında araması gerektiğini belirtmek istiyor ama ağzımdaki aletler nedeniyle bunu başaramıyordum. Derken Nikola Usta kontrol kalemiyle sol küçük azı dişime vurduğunda canım öyle bir yandı ki "ah!" diye bağırdım. "Hım!" diyerek beni serbest bıraktı Nikola Usta. Eğilip alet çantasından çıkarttığı ampulü uzattı sonra. "Bırak o elindekini. Bunu al." Bu uyarıyla hala elimde mumlu çay tabağıyla Florence Nightingale gibi durduğumu fark ettim. Çay tabağını yere koyup Nikola Usta'nın verdiği ampulü elime aldım. Endişe içinde sırada ne olduğunu merak ediyordum. Neden söz ettiğim konusunda pek bir fikrim olmamakla beraber "çok mu kötü?" diye sordum. Tesla şimdi elinde elektrikli bir matkapla duruyordu. "Açın ağzınızı." Boncuk boncuk derliyordum. Zorla gülümsemeye çalıştım. "Bu yeni bir tedavi yöntemi mi?" "Diyelim ki," dedi Tesla, "alternatif bir akım." Ve matkabı çalıştırdı. Kalkıp bütün gücümle oradan kaçmak istiyordum. Ama vücudum ağırlaşmış, külçe gibi olmuştu. Yerimden kıpırdayamıyordum. Tesla matkabı dudaklarım parçalanmasın diye mecburen açtığım ağzıma soktu. Dehşetli bir işkence bekleyişi içinde bütün vücudum kasıldı. Fakat sonra hayretle canımın hiç yanmadığını fark ettim. Tesla bir süre uğraştıktan sonra aleti ağzımdan çıkarıp dikildi. "Tamamdır." Şaşkınlıkla elimdeki ampule baktım. Yanıyordu. Çocuk gibi sevinmiştim. "Aman tanrım, bunu nasıl yaptınız?" "Alternatif akım sayesinde," diyerek odanın elektrik düğmesine bastı Tesla. Salon bir anda aydınlanıverdi. "Başka sorun var mıydı?" Biraz düşündüm. Aslında banyodaki musluk biraz akıtıyordu. Ama hem bu bir elektrikçinin uzmanlık alanına girmez diye düşündüğümden hem de kazara ilgili tamirat ters bir tarafından yapılabilir endişesiyle bu konudan söz etmemeye karar verdim. "Uzaylı sorunum var," dedim. "Hmm," dedi Tesla düşünceli bir tavırla. "Ben şahsen Mars'tan geldiklerini düşünüyorum. Ama bu konuda alternatif görüşler de var. Nereden geldikleri pek umurumda değil aslında. Ben onlardan birine aşık oldum. Korkarım bu konuda size pek yardımcı olamam," diye başını iki yana salladı Nikola Tesla. "Gönül işlerinden pek anlamam. Anlamak da istemem zaten. Aşka inanmıyor musunuz?" "Tanrı'ya inandığım kadar." "Öyleyse Tanrı'ya da mı inanmıyorsunuz?" "Bilakis," dedi Tesla. "Tanrı'ya her şeyden çok inanıyorum. Sadece var olup olmamasını pek önemsemiyorum." "Anlıyorum." "Anlamıyorsunuz." "Haklısınız, anlamıyorum," diye kabullendim sıkıntıyla. Nikola Tesla karşısında akmaklığını gizleyebileceğiniz bir adam değildi. "Çözemediğim bir şifre var. Bana o konuda yardımcı olabilirsiniz belki." "Ve belki ki," dedi Tesla. "Efendim?" "Kigim bigir ligir digi yogo rugum begel kiki dege oga laga bilgir girgim." "Ah, Kuş dili konuşuyorsunuz siz dedim. Ben küçükken annem konuşurdu bu dili. Gerçekten de sözlerini anlamam istemediği zamanlarda mesela birilerine benim nege kaga dagar agap dagal bir şey olduğundan falan dert yanarken kullanırdı bu dili. Oysa tüm yaptığı söyleyeceği sözcüğün heceleri arasına ses uyumuna göre ga, ge, gi gibi bir ses eklemekten ibaretti. Ve kuş dilini anlamak için konuşmayı bilmeniz yeterliydi. Maalesef, evet diye gülümsedim. Bu dilin şifresini biliyorum ama korkarım şu anda uğraştığım biraz daha karmaşık bir şey. Sen ne kadar aptal ve pısırık bir şeysin dedi Tesla. Anne diye bağırarak uyandım tüylerim diken diken bir halde. Üstelik daha rüyanın etkisini üzerimden atamamışken gördüğüm ilk şey korkunç bir timsahın ardına kadar açılmış ağzıydı. Hızla kanepeden kalktım. Mutfağa gidip bir bardak su içtim. Hep o kaçık karı yüzünden diye düşündüm. Durnev Hanım'ın tepeden bakan halleri ve Tesla hakkında anlattıkları çocukluğuma dair besbelli çok da hoş sayılmayacak bilinçaltısal duygularımla karışıp aşağılık komplekslerimi dışa vuran bir rüyaya dönüşmüştü. Tekrar Sezyum'un sitesinin hala açık durduğu bilgisayarımın başına geçtim. Mutluluk ülkesi yolculuk rehberine artık pek de bir şey bulmayı umut etmeden bakmaya başladım. Kahrolası Tesla, kendime duyduğum güveni tamamen ezip geçmişti. Bir de dalga geçer gibi kuş dili konuşmuştu benimle. Kuş dili. Ne alakası varsa. İşte o anda kuşku mu yoksa umut mu bilemediğim bir duyguyla elime bir kalem alıp broşürü önüme çektim. Ve 5. cümlenin 13. sözcüğünün 1. hecesinin altını çizdim. Mo. Sonra 9. cümlenin 10. sözcüğünü buldum. Tek heceli bir sözcüktü bu. 10. 12. cümlenin 1. sözcüğünün 1. hecesi ile 17. cümlenin 12. sözcüğünün 2. hecesini bunların arkasına eklediğimde şehvetle titredim. Aynı mantıkla diğer sayıların işaret ettiği heceleri de arka arkaya işaretleyip hepsini broşürün alt tarafına yazdım. Moon Hotel Mykonos. Coşkulu bir çığlıkla oturduğum yerden fırlayıp çılgınca dans etmeye başladım. Çözmüştüm Allah'ın belası şifreyi. Birinci sayı kaçıncı cümleye, ikinci sayı ise bu cümlenin kaçıncı sözcüğüne bakmam gerektiğini söylüyordu. Başından beri göz ardı ettiğim dizilerdeki son sayının işaret ettiği unsur ise hecelerdi. Eğer söz konusu sözcük tek heceden ibaretse dizide üçüncü bir sayı bulunmuyordu. İçimdeki fırtına bir ölçüde sükun bulunca kendi kendime Hotel Mykonos, Hotel Mykonos diye tekrar ede ede cep telefonundan Fezai Aydın Türk'ü aradım. Musa Bey, şifreyi çözdüm. Şifre? Evet dedim nefes nefese. Nerede olduklarını biliyorum. Uzaylıların ve diğerlerinin de. Emin misiniz? Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım dedim. Mikanostalar. Moon Hotel diye bir yerde. Üstleri orası olmalı. O yüzden öyle ajansa bronz bronz geliyordu hepsi. Fezai Aydın Türkiye heyecanımdan etkilenmiş ya da böyle bir heyecan içindeyken beni mantık sınırları içine çekemeyeceğini fark etmişti ki pekala dedi. Yarım saat içinde oradayım. Yalnız söyler misiniz? Bu bilgiyi kimden aldınız? Merak etmeyin. Çok güvenilir birinden diye yanıtladım. Nikola Tesla'dan. Yalnızca bir saat sonra Fezai Aydın Türk'le birlikte külüstür dev uçağının yolcu koltuğunda meşhur bir istikamete doğru gidiyordum. Bu arabada klima yoktur herhalde değil mi? Klimaya lüzum yok. Havalandırması var çok güzel diyerek konsoldeki bazı kolları bir taraftan diğerine çekti Fezai Aydın Türk. Dışarıdaki 35 derecelik havanın suratımıza vurması da bir oldu. Keşfim hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Enteresan. Çok enteresan diye mırıldandı Fezai Aydın Türk. Peki şimdi nereye gidiyoruz acaba? Mikanos'a diye yanıtladı sert bir manevrayla direksiyonu çevre yoluna kırarken. Pencerenin hemen üstündeki kulba yapıştım. Mikanos bir Yunan adasıdır dedim. Yani oraya otomobille gitmemiz pek mümkün değil. Ve şu anda da havaalanının tam tersi yönde ilerliyoruz. Uçakla gitmeyeceğiz. Eğer gerçekten Mikanos'talarsa Yunanistan'da havaalanına adım attığımız anda bunu haber alırlar. Hatta belki biletimizi aldığımız anda. Ne yalan söyleyeyim. Bu söylediğiniz biraz içimi rahatlatıyor dedim. Uçmaktan nefret ederim. Doğrusu bir sinir hapı falan almadan uçağa binersem kriz bile geçirebilirim. Peki nasıl gideceğiz? Deniz yoluyla mı? Gibi. Aman uçak olmasın da dedim. Sinirlerim boşalmıştı. Bir keresinde öyle fena rezil olmuştum ki Ankara'ya uçmam gerekiyordu. 6 üstü 45 dakikalık falan bir uçuş. Ama ben korkudan altıma edecek gibiydim. Ve biraz rahatlayayım diye havaalanında 5-6 birayı üst üste yuvarladım. Tabii uçağa bindiğimde feci şekilde çişim gelmişti. Kalkış için kemerleri bağlamamız anons edildikten yarım saat sonra uçak hala pistin başında bekliyordu. Sonunda dayanamayıp tuvalete gitmeye karar verdim. Tam klozetin başında fermuarımı indirmiştim ki uçak hareket ediverdi. Bir an acaba yapabilir miyim diye düşündüm ama uçak birden kalkışa geçti. Pat diye kapıyı açıp tuvaletten dışarı fırladım. Uçağın kuyruğundaki bölmelerinde oturan hostesler bana telaşla o tarafa gelmemi işaret ettiler. Ben de çok korkmuştum ve pek iyi düşünemiyordum. Ayrıca askerden yeni dönmüştüm ve eğitim sırasında bize tehlike anında hemen yere yatıp hedef küçültmemiz söylenmişti. O yüzden ben de kendimi yere atıverdim. Kafamı kaldırıp hosteslere bakınca onların da suratlarında iğrenme diyebileceğim bir ifadeyle beni izlediğini gördüm. Biri, "Ne yapıyorsun sen? Gelsene buraya," diye bağırdı. Dediğini yaptım tabii. Hemen yanlarına gittim. Dirseklerimin üzerinde. Tatbikat yapar gibi, sürünerek. Yanlarındaki boş koltuğa oturduğumda o kadar utanmıştım ki, kalkış bitene kadar ne emniyet kemerimi takmayı akıl edebildim, ne de fermuarımı kapatmayı. Anlattığım anekdota gülmek Fezai Aydın Türk'ün aklının ucundan bile geçmemiş gibiydi. "Uçmak dünyanın en zevkli şeyidir," dedi ciddiyetle. "Belki kuşlar için," diye yanıtladım daracık koltuğumda daha rahat bir pozisyon bulmaya çalışırken. "Bu arada nereye gidiyoruz?" "Güney'e," diyerek otomobilin radyosunu açtı Fezai Aydın Türk. "Bodrum, Gümüşlük köyüne gidiyoruz. Oradan da Mikonos'a aktarma yapacağız." "Nasıl yani?" diye dikildim. "Fezai Bey, buradan oraya 600 kilometre falan mesafe olmalı. Bu arabayla Gümüşlük'e varmamız en az 15 saat sürer. Kaldı ki sizin külüstürün o yolu kazasız belasız çıkarma ihtimali bence sıfır." "Benim külüstürü hafife alma," dedi cazır cuzur radyo kanalları arasında dolanırken Fezai Aydın Türk. "Ben bununla dünyanın çevresini 3 kere dolaştım. Hem sonra oradan Mikonos'a nasıl aktarma yapacağız? Beni şu Yunanistan'a kaçak göçmen taşıyan teknelerden birine bindirmeyi falan planlamıyorsunuz inşallah. Öyle bir şey yaparsanız cinnet getiririm, haberiniz olsun." "Kimselere etmem şikayet," dedi Zeki Müren. "Ağlarım ben halime," diye ona katıldı nihayet radyoda zevkine uygun bir müzik kanalı bulmanın mutluluğuyla Fezai Aydın Türk. "Biraz gevşesene genç arkadaşım. Ne bu hal? Hayatının en büyük heyecanı seni bekliyor. Sen bunu zevkini çıkaracağına durmadan sızlanıyorsun. Az delikanlı ol yahu. Maceranın tadına var." "O dediğiniz meşrubat reklamlarında olur," dedim. "Gerçek hayatta insanlar böyle durumlarda endişe yaşarlar." "Gerçek hayat," dedi Fezai Aydın Türk alayla gülerek. "Öyle bir dergi vardı. Sahi ne oldu onlara şimdi?" "Şimdi size şu uzaylı hikayelerinin falan altında aslında ne yatıyor diye sorsam, biliyorum ki bana cevap vermeyeceksiniz," dedim bıkkınlıkla. "En azından şunu söyler misiniz? Mikonos'a gidince ne yapacağız?" "Uzaylıların eylem planını öğrenip onları durduracağız." "Evet," dedim. "Nasıl da düşünemedim. Peki neden bu işi sizin şu neydi bakayım? Ha, Dünya Savunma Örgütü'nün profesyonel uzaylı imha birimlerine bırakmıyoruz?" "Her şey sırayla," dedi Fezai Aydın Türk. "Hadi biraz manzara izlesen." Çeneni kapat demek olsa gerekti bu. Mahsuru yoktu. Kendimi aptal ve yetersiz hissetmeye ziyadesiyle alışmıştım. Bu son birkaç gün içinde. Kafamı çevirip dışarıya göz attım. Payıma düşen manzara, akşamın alacakaranlığında yolun sağında sonunda yükselen çimento, boya ve deterjan fabrikalarının kasvetli gölgelerinden ibaretti. Derin bir iş çekip gözlerimi kapattım. Fezai Aydın Türk kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Deo çoğu bitmez tükenmez Anadolu bozkırlarına doğru tekinsiz homurtularla ilerliyor ve ben kulunuzda titriyordum mücrim gibi baktıkça istikbalime. Gece yarısı Susurluk'ta toz tayran, sabaha karşı Selçuk'ta çöp şiş ve Fezai Aydın Türk'ün kim bilir kimlerle gizli telefon görüşmeleri yaptığı 7-8 ihtiyaç molasının ardından ertesi gün öğle saatlerinde Gümüşlü'ye vardığımızda insanlıktan çıkmış bir haldeydim. 15 saat boyunca yüzüme vuran sıcak rüzgardan dolayı aptala dönmüştüm. Fezai Aydın Türk'ün toprak bir otoparka çektiği kahrolası otomobilden boynum ve sırtım tutulmuş bir halde indiğimde yetmiyormuş gibi tam tepemde kavurucu bir güneş karşıladı beni. Gözlerim yanıyor, başım dönüyor, bacaklarım titriyordu. Hasılı her şey benim adıma mutlak bir beyin kanamasını işaret etmekteyken Fezai Aydın Türk Allah'ın cezası bomba gibi görünüyordu. Deoço'dan çevik bir hareketle dışarı fırlayıp bir iki gerindikten sonra "Güzel kaydık ama şöp şişleri," diye kutladı yeni günü. "Ben kusacağım galiba," dedim. Sabahın beşinde Fezai Aydın Türk'ün ısrarıyla yediğim haşlanmış soğanlar ağzıma geliyordu. "Olmaz bir şey, korkma," diyerek otoparkın arka tarafındaki ağaçlık patikaya doğru yürümeye koyuldu. "Biraz dinlenirsin, bir şeyin kalmaz." Bir dakika sonra Son nefesimi vereceğimden kuşkum kalmamış bir halde onu takip ettim. 50-60 metre ilerlemişti ki birden bir mucize cereyan etti ve kendimi harikulade bir bahçede buldum. Yazlık kıyafetleri içinde bir sürü insan, salkım söğüt ve çam ağaçlarının altındaki masalara, sedirlere keyifle kurulmuş, bir şeyler yiyip içerek, muhabbet ederek, öğlen uykusu çekerek sefa sürüyordu. Diğer bir kısım, tahminimce turist tayfası ise bahçenin diğer tarafındaki çıkıştan adım attığın anda başlayan kumsala sere serpe yayılmıştı. Pırıl pırıl Akdeniz'in dalgaları güneşle cilveleşiyordu. Herkes sakin, mutlu ve huzurlu görünüyordu. Belki de oracıkta can vermeyebileceğim gibi bir umut belirivermişti benim de içimde. Burası neresi? Club Gümüşlük dedi Fezai Aydıntürk. Gel haydi. Bahçeye girdiğimiz noktanın hemen sağ tarafındaki kapalı tesisin başında mutfak, onun hemen yanında ise resepsiyon olduğunu zannettiğim bir yer vardı. Fezai Aydıntürk vızır vızır masalara yiyecek içecek servisi yapan ve tatilciler kadar sakin, mutlu ya da huzurlu görünmeyen garsonlardan birkaçı ile selamlaştıktan sonra bu resepsiyonvari mekana girdi. Küçük bir masanın başında oturan esmer bir adamla sarılıp öpüştükten sonra adama bir odaya ihtiyacımız olduğunu belirtti ve o da hiçbir soru sormadan kendisine bir anahtar verdi. Anlaşılan buralarda tanınan bir simaydı Fezai Aydıntürk. Anahtarı aldıktan sonra dışarı çıkıp bahçenin diğer tarafına yöneldi tombul ve tavizsiz rehberim. Bu taraftaki paravanların arkasında çevresi meyve ağaçları ve çiçek tahtalarıyla dolu bir ince yol uzanıyordu. Yolun sağ ve sol yanındaki yeşil alan üzerinde göze çarpan kulübelerde Club Gümüşlük misafirleri kalıyor olmalıydı. Bir müddet gittikten sonra Fezai Aydıntürk elindeki anahtarla bu kulübelerden birisinin kapısını açıp bana içeri girmemi işaret etti. Küçük ama son derece sevimli bir yerdi burası. Girdiğimiz odada aralarında bir komodin bulunan iki temiz yatak, bir gardırop ve klima vardı. Hemen yan tarafta askılarında bembeyaz havlular duran bir banyo göze çarpıyordu. Güzelce dinlen sen dedi Fezai Aydıntürk. Bu gece harekete geçeceğiz. Baktım kapıyı üzerime kapatıp dışarı çıkmak üzere. Ya siz diye sordum. Benden bin beter yorulmuş olmalısınız. Siz dinlenmeyecek misiniz? Ben bahçedeyim. Gelir bulursun beni. Elbette. Bu kadarcık bir yolculuğun bir uzay savaşçısını yoracağını düşünmem çok mantıksızdı. Ben zayıf ve aciz bedenimi dinlendirirken o dünyayı kurtarma plan ve stratejiler üzerine çalışabilirdi. Terden leş gibi olmuş tişörtümü ve pantolonumu biraz havalansınlar diye kapının önündeki sandalyelerin üzerine yaydıktan sonra kendimi yataklardan birine atıp kafamı yastığın altına gömdüm. Sanem diye mırıldandım kendi kendime. Sanem Hilal. Zihnim toz toprak, sıcak ve bulantı yüklü, düşüncelerimin arasından usulca sıyrılıp, şaşmaz bir ritimle cümlemi tamamlayan kalbimin sesine kilitlendi. Mutlu, mutlu, mutlu. Uzun ve deliksiz bir uykunun ardından bir duş alıp bahçeye döndüğümde saat 9'a geliyordu. Şöyle bir çevreye bakınca, Fezai Aydıntürk'ün köşede bir masada oturduğunu fark ettim. Yanında üç kişi ve masanın üzerinde de biri boşalmış, iki büyük rakı şişesi duruyordu. İkisi 50, biri 60 yaşlarında görünen bu adamlar İskambil oynarken Fezai Aydıntürk rakısını yudumlayarak masada dönen oyunu izlemekle yetiniyordu. Beni görünce, ''Vay delikanlı, bitti mi güzellik uykun?'' diye seslendi. Sözlerindeki laubalilik, gözlerindeki kızarıklık rakıyı belki de biraz fazla kaçırdığını düşündürüyordu. Yanlarına gidip merhaba dedikten sonra kendime bir sandalye çektim. Fezai Aydıntürk beni arkadaşlarına, arkadaşlarını da bana tanıttı. Diğerlerine göre daha yaşlı olan amca bey, dişsiz ve zayıf olan kız Tevfik, iri yarı ve tepesindeki keli yanlarından taşıdığı için birkaç tel saçla kapatmaya gayret etmiş olan ise tahta kafaydı. İçimden bir ses nedense bunların gerçek adları olmadığını fısıldıyordu. Kumarbazlar beni mırıltılar ve belli belirsiz baş hareketleriyle selamladılar. Elindeki kağıtları üçlü dörtlü hemenkler halinde yeniden gruplayan kız Tevfik, sonunda yere bir sinek ikilisi attı. Tahta kafa da bunu uzun yıllardır süren sağlam bir dostluğun ifadesi sayılabilecek bir yorumla karşıladı. Senin atacağın kağıdı sikeyim. Kız Tevfik kartlarının arasından çıkarttığı kupa kızını tahta kafanın burnuna doğru sallayarak onu aynı muhabbetle yanıtladı. Beni mi bekliyordun kocacığım? Ardından da yanında duran Bafra paketinden bir sigara çekip keyifle dudaklarının arasına daha doğrusu sol ön dişinin bulunması gereken yerdeki boşluğa yerleştirdi. Yok, ananı bekliyordum. Kız Tevfik önündeki rakıyı dipleyip tahta kafayı büsbütün kurdurtmak için "Keltoşum biçim biçim, ölürem keltoş için" diye bir şarkı tutturdu. Boşuna dememişler, rakı delikanlıyı susturur, ipneyi coşturur diye dedi tahta kafa. Şunun haline bak. Masadaki düzeyin hızla düştüğünü fark eden amca bey duruma müdahale etme gereği duydu. Oynayacaksanız insan gibi oynayın lan şu oyunu. Hem eşek kadar herifler hanımların bulunduğu ortamda amlı götlü konuşmaya utanmıyor musunuz? Epey yüksek bir sesle yapılmış bu ikaz, çevre masalarda oturan hanımların ilk kez dönüp bize bakmasına neden olduysa da herhalde tahta kafayla kız Tevfi'yi de mahcup etmişti ki birbirlerine dalaşmayı kestiler. Amca bey asayişi sağladıktan sonra bana döndü. "Sen kusuruna bakma bu huyarların delikanlı. Rakı içer misin?" Cevabımı beklemeden de garsonlardan birine masaya iki bardak ve biraz meze getirmesini söyledi. "Teşekkür ederim," dedim. Sevmiştim bu adamları. Hoş. Adamları sevmesem bu kez sıkıntıdan içerdim. O da ayrı. Garson rakımı doldururken 51 partisi Kız Tevfik'in tüm kağıtlarını açtıktan sonra ortaya çaktığı bir joker ve tahta kafanın 200 ceza puanı yemesiyle tamamlanmıştı. Rakı bardağımı kafadarlarla birlikte şerefe kaldırdım. İçkimin yarısını ilk dikişte, kalanını da birkaç dakika içinde bitirip kendime yeni bir bardak doldurdum. "Maşallah, güzel içiyorsun delikanlı," dedi amca bey. Bu gerçekten tebrik mi yoksa ağır gitmem için bir uyarı mı tam kestirememiştim. "Bizim oğlan aşık," dedi Feza'ya Aydın Türk. Neredeyse aynı anda hepsi birden taşlar şimdi yerine oturduğu der gibilerinden başlarını salladılar. Amca bey derin bir iç geçirip bardağını kaldırdı. "Haydi bakalım." Kadehlerimizi tokuşturup rakılarımızı yudumladık. "Fezai Bey sevgilimin uzaylı olduğunu iddia ediyor," dedim. "Bütün kadınlar öyledir," dedi Kız Tevfik. "Seninki hariç," dedi tahta kafa. "Seninki bildiğin orospu." "Uzaylı orospu olmaz diye bir kanun mu var?" şeklinde beklemediğim derecede sakin bir karşılık verdi Kız Tevfik. Bafram'ın duvarını efkarla üflerken. "Ne yapsın? Kader kurbanı işte." "Bırakıp gitti beni," dedi dokunsan ağlayacak gibi. İçki bugün her zamankinden hızlı etkiliyordu. Aşıktım ben ona. "Üzülme delikanlı," diye omzumu sıvazladı amca bey. "Aşk her zaman yaşanmış bir şeydir." Bir süre sessiz kaldık. Sonunda tahta kafa hepimizin merak ettiği soruyu sordu. "O da ne demek yahu?" "Aşk hiç yaşanmakta olan bir şey değildir," diye açıkladı amca bey. "Ancak bir hatıra olabilir. Aşk acısı zannettiğin şey aşkın kendisidir." "Hayatta aşk diye bir şey yok mudur yani?" diye sordum gözlerim yaşlarla dolu. "Yoktur," dedi amca bey. Rakısından bir yudum aldı. "Ölümde aşk diye bir şey vardır. Bilmem oracıkta ağlaya ağlaya helak olmayayım diye midir?" Tahta kafaya gayet duygusuzca Kız Tevfi'ye "peynir uzatsana" diyerek dağıtıverdi ortamı. "Kusura bakma ama ben sana hiç katılmıyorum amca bey. Bence aşk anı yaşamaktır." "Hah, konuştu filozof," dedi Kız Tevfik. "Tabii oğlum," dedi tahta kafa ağzında bir parça ekmek ve peynir atarken. "Mesela ben yengenle her akşam en az 3 posta anı yaşamazsam gözüme uyku girmez." Sonra da gürültülü bir kahkaha koyuverdi. Onlar aralarında harala gürele bir başka muhabbete yelken açarken, Fezai Aydın Türk'ün öğlen resepsiyonunda konuşan adamı bir işaretle yanına çağırdığını fark ettim. "Atılgan hazır mı?" diye sordu alçak sesle. "Tamamdır o iş abi. Merak etme sen," diye yanıtladı adam. "Donanımı unutmadınız değil mi?" "Her şey hazır abi. Bunların bizimle bir alakası olmalıydı." Usulca Fezaya Aydın Türk'e sokuldum. "Neler oluyor?" "Yola çıkma vakti geldi artık," diyerek ayağa kalktı Fezaya Aydın Türk. "Bize müsaade beyler. Size afiyet olsun." Masadakilerle vedalaştıktan sonra Club Gümüşlük'ten çıkıp kumsalda yürümeye başladık. Sesimi bu kez kesinlikle bir yanıt almaya kararlı olduğum havası vermeye çalışarak "Nereye gidiyoruz?" diye sordum. Fezai Aydın Türk eliyle koyun ucunda yükselen karanlık dağı işaret etti. "Oraya." "Orası neresi?" "Koca dağ." "Mikonos'a gideceğimizi sanıyordum." Fezai Aydın Türk elini ağzına kapatıp geğirdi. Düpedüz sarhoştu. "Gideceğiz. Önce Koca Dağ, oradan da Mikonos'a gideceğiz." Fezai Aydın Türk'ün beni dağ başında infaz etmeye ya da daha kötü bir amaçla götürdüğü düşüncesi kafamdan uzaklaştırmaya çalışarak susup onu takip ettim. 45 dakikalık bir tırmanışın ardından üstünde dev bir bayrak dalgalanan Koca Dağ'ın zirvesine vardık. Fezaya Aydın Türk bir iki derin nefes alarak şimdi simsiyah görünen Akdeniz'e ve Ay'a baktı. "İyi, iyi," diye mırıldandı kendi kendine. "Benim hiçbir şeyden anladığım yoktu. Nedir iyi olan? Rüzgar, ay, her şey. Şimdi ne yapacağız peki?" diye sordum, mantıklı bir şeyler duyma konusunda en ufak bir ümit taşımadan. "Atılgan'a binip Mikonos'a gideceğiz." "Atılgan?" Fezaya Aydıntürk kafasıyla arkamda bir yeri işaret etti. Dönüp baktım. Büyük bir çalılığın hemen dibinde üçgen şeklinde kanatları bulunan tuhaf bir alet duruyordu. "Bu da nedir?" "Atılgan," dedi Fezaya Aydıntürk. "Benim için özel olarak geliştirilmiş iki kişi taşıma kapasiteli bir delta kanat." Ağzım açık kala kalmıştım. "Delta kanat? Hani şu bazı çılgınların kendilerini bağlayıp dağ tepelerinden attıkları uçurtmalardan öyle mi? Ve Mikonos'a bununla gideceğiz." "Kesinlikle." "Siz delirmişsiniz," dedim panik halinde. "Ben Luna Park'ta dönme dolabı bile binemem. Uçak konusunda söylediklerimi hatırlıyorsunuz değil mi? Hem uçmayacağımıza söz vermiştiniz." "Uçağa binmeyeceğiz demiştim," dedi Fezaya Aydıntürk keyifle gülerek. "Uçmayacağız demedim." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nikola Tesla. N-I-K-O-L-A T-E-S-L-A Moon Hotel Mykonos. M-O-O-N H-O-T-E-L M-I-K-O-N-O-S Deutschewa. D-E-U-X C-H-E-V-A-U-X Club C-L-U-B Ayrım sonu. Sayfa 155.